Ayrım 12. Fırtına Çocukları. Nikolay Ostrovski. Sayfa 213. 12. bölüm. Küçük Komika ile Sosnovka arasında konuşmalar hemen o akşam başlamıştı bile. Mektuplar ayaklanmaya katılmayan köylüler aracılığıyla yollanıyordu. Tisibolya'nın aldığı ilk mektup şöyleydi. Sosnovka kasabası partizanların şefi Emelyan Tisibolya. Mektubunuz bu sabah saat 11'de elime geçti. Tutsaklarınızın karşılığı olarak 5000 altın ruble fidye ödemeyi öneriyorum. Fidye 5'lik altın rubleler halinde verilecektir. Tutsaklarla paranın değiştirme şeklinin kararlaştırılmasını sizlere bırakıyorum. Değiştirme hemen yarın olmalıdır. Kadınların, babamın ya da din adamlarının kılına bir zarar gelirse en korkunç cezalardan kurtulamayacağınızı size ve arkadaşlarınıza hatırlatırım. Bunun dışında şehirde tutuklanan, kurşuna dizilecek bütün bolşevikleri saldırınızdan önce yargılamayı düşünmüştük. Ailemin fertleri geri verildiği takdirde onların kesinlikle ölüm cezasına çarptırılmayacaklarını, yalnızca hapis cezası alacaklarını bildiririm. Konuşmalarımız sona erinceye kadar hiçbir askeri harekata girişmeyeceğim. Albay Magnolneski, 21 Aralık 1918. Saçek mektubu yüksek sesle Tisibolya'ya okudu. "Ne dersin?" diye sordu Tisibolya yardımcısına. Saçek'in zayıf kirpikleri hızla çarptı ve gülümseyerek cevap verdi. "Kabul etmezsek 10.000'e kadar çıkar." Tisibolya sanki ilk defa görüyormuş gibi dikkatle yüzüne baktı. 10.000 mi dedin? Belki de daha fazla. Ya şehirdekiler ne olacak? Diye sordu Tisibolya. Ben biraz üstelersek 10.000 altın ruble verir derim. Herhalde hepimizden çok daha fazla parası var. Bizi eşekler gibi çalıştırmaya başladığı günden bu yana çok zengin oldu. Diye aceleyle ekledi. Tisibolya'nın önerisini kolayca kabul etmesinden mutluluk duymuştu. Şehirdekilere gelince, nesi var onların? Mektupta onları sadece hapse atacağını yazıyor. Bu pek de fena sayılmaz. Hapis yatmak herhalde idam edilmekten daha iyidir. Belki daha da güçleneceğiz. Brezhnev'a birleşip birleşmeyeceğimizi sormak için adamlarını gönderdi. Onlar da Polonyalı senyörlere karşı savaşıyorlar da, Bolşeviklerle araları pek iyi değil. Ama bize ne bundan, değil mi? Vay vay, diye homurdanan Tisibolya elini sakalına daldırdı. Albay bu hapishane masalıyla bizi kandıracağını sanıyor. Bu yolları iyi biliriz. Kolmanikalılar ona inandı. O da teşekkür etmek için hepsini astı. Saçek kırdığı potun büyüklüğünü Tisibolya'nın yüzü kararınca fark etti. Sen Saçek, pespaye adamın tekisin. Adamlarım söylediğinde bunun haksız bir suçlama olduğunu düşünmüştüm. Ama gördüğüm kadarıyla sen öz babanı bile satarsın. Bakın Emelyan, siz benim dediklerime boş verin. Laf olsun diye söylemiştim. Şef sizsiniz. Ne isterseniz onu yaparsınız. Vay vay. Eline kağıdı kalemi al ve yaz. Biz böyle aşağılık işlere aracılık edecek insanlar değiliz. Yazdın mı? Raveski'yi, karısını, Kovallu'yu ve Metelski'yi Koholmanika'ya getirin. Yazdın mı? Değiş tokuşu ortalık yerde ve birbirimizi kandırmadan yapacağız. En küçük bir olayda sizinkilerin hepsini öldürürüm. Biz Koholmanikalılar değiliz. Onlara aynen böyle yaz, tamam mı? Oku bakayım. Güzel. Ver bana, imzalayacağım. 20 ruble. Aynı akşam av köşküne döndü. Magalneski'den iki mektup getirmişti. Albay'ın Tisibolya'ya gönderdiği cevap kısaydı. Ailemi Bolşeviklerle değiştirme önerinizi kabul ediyorum. Değiştirme aşağıdaki şekilde yapılacak. Sosnokovla ile Kolmanik arasındaki alanda yanlarında değiştirilecek insanların bulunduğu 10'ar kişilik iki bölük birbirlerine 1 kilometre uzaklıkta duracak. İlk olarak karım, Kontes Louis Magolneski değiştirilmelidir. Onu serbest bırakırsanız o tarlalar boyunca bizim bölüğümüze doğru ilerler. Biz de sizin adını bildireceğiniz kişiyi serbest bırakırız ve bu böylece devam eder. Yaşasın! Diye bağıran Pıtaka çılgınca dans etmeye başladı. Herkesi bir neşe dalgası sardı. Genellikle kendini tutmasını bilen Sera bile ellerini çırparak yüzünle bir sevinç parıltısı Olesa'nın kollarına atıldı. ''Görüyor musun?'' Ne kadar güzel bir haber. Olesya, yakında babana sarılabileceksin. Tanrım, bu mümkün mü? Dedi Olesya gülümseyerek. Pıtaka dansını kesip pişen çiçeğe doğru sıbladı. Dinle Leon, senin şu küçük yaşlarından insanı daha fazla neşelendirecek bir şeyler yok mu? Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Andre ilk kez gülümseyen Raymond'a göz kırptı. Kuduz inek sütü mü? Leon hemen isteneni anlamıştı. Olduğunu sanıyorum. Zaten burada her şey var. Senyörlerin ava çıktıklarında şarap ve likörle ısındıklarını sen de bilirsin. Göz açıp kapayıncaya kadar bulurum istediklerinizi. Ama büyük şef ne der buna? Belki bu programa dahil değildir, diye şakalaştı Leon kapıya doğru giderken. Bana kalırsa bunu yapmamız doğru olmaz, dedi Raymond. İlk karşı çıkanın kendisi olduğu ve böylece bir çeşit şef rolü oynadığı için sıkılmıştı. Doğru, arkadaşlar, bu bir şeye yaramaz, diye diretti Sera. Pıtaka fikrini değiştirdi. Bunun gereği yok mu? Peki, kabul. Neden onları inandırmaya çalışıyorsun Sera? Pıtaka burnunu ceketinin koluyla sildiğine bakılırsa her şeyi anlamış demektir. Olesya neşeyle bir kahkaha attı. İşte çan çalıyor, dedi Çaçabel gülümseyerek. Karanlık yüzlü Pişigoski bile üzüntülü havasını bir yana bıraktı. Bizim gençlerin neşesine bak. İnsan onları mezara kadar sıkılmadan izler, dedi Çaçabel'e alçak sesle. Çaçabel de ona doğru eğilip aynı sesle sordu. Ne dersiniz yoldaş Pişigoski? İkimiz Tisiboli'yi görmeye gitsek nasıl olur? Gençleri burada bırakırız, nöbet tutmaları için de 3 partizan veririz. İyi okudunuz mu? Magolneski onlara para teklif ediyor. Ben gidelim derim. Ne olacağı bilinmez. Pişigoski bir süre düşündükten sonra kabul etti. Çocuklar, ben yoldaş Pişigoski ile Sosnovka'ya gidiyorum. Siz burada kalacaksınız. Tetikte durun. Raymond küçük birliğin kumandasını size bırakıyoruz. Esirleri Sosnovka'ya götürmek için sabaha doğru döneceğiz. Çaçabel atına bindi. Yola çıkmadan Raymond'a emretti. Gözünü 4 aç. Perdeleri sıkıca örtün. Nöbetçileri kendin kontrol et. Her türlü tehlikeye karşı atlarla kızağı yakın bir yerde tut. Eğer nöbetçiler bir bölük ya da iz süren düşmanlar görürse kontesi kızağa bindirip atlara atlayın ve 4 nola ormanın yolunu izleyerek Sosnovka'ya gelin. Kısacası başının çaresine bak. En iyisi neyse onu yap. Pişigoski bahçenin öbür ucunda Françoise'e veda ediyordu. Eğer değiş tokuş yapılırsa sen konteslerle birlikte gidecek misin? Diye sordu kısık bir sesle. Belki giderim. Başka nereye gideceğim? Oraya geri dönme. Sosnovka'ya babanın yanına git. Senin evine mi demek istiyorsun? Beni biraz daha fazla dövmek için mi? Hayır. Sen beni aptal mı sanıyorsun? Artık seninle yaşamak istemiyorum, anladın mı? Artık seninle yaşamak istemiyorum. Françoise, beni korkutmaya kalkayım deme. Hayatımı zehir etmen için evlenmedim seninle. Kızgın yüzlerinde soğuk rüzgarın esintisini hissettiler. Pişigoski, diye seslendi Çaçabel. Seni dövmeyeceğim. Babamın yanına git. Orada konuşabiliriz. Ama oraya geri dönme, yoksa öldürürüm seni. Evin pencereleri sıkı sıkıya örtüldükten sonra Raymond'la Pıtaka malikanenin içini bir kez daha gezdiler. Kar durmuştu, gece aydınlıktı. Ay gölgeleri birer dev gibi toprağı kaplayan dağların tepelerinden gizlice kayıyordu. Orman sessizdi. Ayaklarının altında ezilen taze karın çıtırdamaları duyuluyordu. Evle müştümalatları beyaz bir örtü kaplamıştı. Ahırdaki atlar yulaflarını büyük bir gürültüyle çiğniyordu. Çok dikkatli olun yoldaşlar, dedi Raymond 3 partizana. Sabaha karşı nöbeti devralırız. Eğer dikkatinizi çeken bir şey olursa hemen bildirin. Şimdi nöbete gidin. Andre ile Raymond yemek odasına döndüğünde nöbetini yeni devreden Pişeneçek yaptığı esprilerle genç kızları kırıp geçiriyordu. Yine neler anlatıyor, diye sordu Pıtaka mermi dolu kemerini çıkarırken. Söylediğine göre asker sanıp gölgenin peşine düşmüşsün. Doğru mu? Olesya kahkahalarla gülüyor, Pıtaka safça gülümsedi. Benim mesleğimin gereği bu. İnsan değirmenci olursa. Şimdi ne yapacağız Raymond? Diye sordu Sera. Dışarı çıkmak için bu odadan geçmek zorundalar. Hem nereye gidecekler? Diye cevap verdi Leon. Yine de kapıların kilitli olup olmadığına bakmak için odadan çıktı. 3 gitar ve bir mandolinle geri döndü. 20 yıldan beri kullanılmamış olmalılar. Bütün tellerini bir araya getirsek tam bir gitar elde edebileceğimizi sanmam. Ama hemen işe başlayalım. Andre coşkuyla çalışmaya koyuldu. Sarah, onlara hala yemek verildi mi? Dedi Raymond eliyle kapıyı işaret ederek. Hayır, şişman kadın yemeği geri çevirdi diye cevap verdi Olesya. Nasıl yapsak? Herhalde yalvaracak değilim. Bana o kadar da kötü kötü bakıyor ki. Boş ver. Karnı acıkırsa nasıl olsa yemek ister diye ekledi Andre, Raymond'u yatıştırmak için. Bir yandan da ustalıkla telleri gitarın kulaklarına bağlıyordu. Raymond ekmekle jambonun durduğu masaya doğru yaklaştı. Soran bakışlarını Sarah'ın üzerine dikti. Sarah ise düşlere dalmış şöminenin başında dans eden alevleri seyrediyordu. Raymond tabağı eline alarak yine de şunu onlara götürmeli. Sarah alaycı bakışlarını üzerine dikti. Sen babanı da jambonla beslediklerini mi sanıyorsun Raymond? O da geri mi çeviriyor yemekleri? Diye sordu. Evet ama o Polonya senyörlerinin elinde. Bu iki şey birbiriyle karşılaştırılamaz. Eğer kadınlar yine kabul etmezlerse tabağı içeride bırakırım, ne isterlerse yapsınlar. Yandaki odaya yöneldi. Ona kapıyı François açtı. Divanda uzanan Louis onun girdiğini görünce yerinde doğruldu. Stephanie kımıldamamıştı bile. Size yemek getirdim. Neden yemek yemek istemiyorsunuz? Diye sordu Louis önünde durarak. Teşekkür ederim, acıkmadık diye cevap verdi Louis. Sesinden güvensizlik duyduğu anlaşılıyordu. Aslında acıkmıştı ama ne olursa olsun bu kaba adamlardan gelen hiçbir şeyi kabul etmemeye kararlı olan Stephanie'den çekiniyordu. Raymond tabağı masaya bıraktı. Yarın sabah jandarmaların elindeki arkadaşlarımızla sizi değiştireceğimize haber vermek isterim. Değiştirilecek miyiz? Doğru mu bu? Uyuyormuş gibi yapan Stephanie ayağa kalktı. Güvenilir insanlarla pek karşılaşmamış olmalısınız diye kuru bir sesle cevap verdi Raymond. Louis ile Stephanie tavşan derisinden başlığını çıkarır çıkarmaz onu tanıdılar. Söyleyin bana, Pişigoski olacak o adam hala burada mı? Bana sesi kesildi gibi geldi de, dedi Stephanie merakla. Hayır, takas işini halletmek için gitti. Tanrı'ya bin şükürler olsun. Stephanie derin bir oh çekti. Raymond'u baştan aşağı yeniden inceledi. Elinden geldiğince yumuşak olmaya çalışarak sordu. Söyleyin bana, nasıl oldu da siz bu korkunç birliğe katıldınız? Stephanie'nin bir patavatsızlık edeceğinden korkan Louis, jambon tabağını Stephanie'nin dizlerine koydu. Şunları yiyelim, dedi gülümseyerek. Raymond kapıya doğru bir adım attı ama Stephanie durdurdu onu. Söyleyin bana, sözlerinizin doğruluğunu nasıl kanıtlayabilirsiniz? Raymond cebinden Magonneski'nin mektuplarını çıkardı, Louis'e uzattı. Kontes eliyle istemediğini belirten bir işaret yaptı. Size inanıyorum, dedi Raymond'a. Stephanie kağıtları kapıp iki mektubu da yutarcasına okudu. Allah'ım çok şükür sana, bu geceyi bir atlatabilsek, diye bağırdı Louis mektupları uzatırken. Takasın tek şartınız olduğunu konta haber vermiş miydiniz, diye sordu Louis. Evet. Mektubu ben kendi ellerimle yazdım. İlk mektuba ne cevap verdiğini öğrenebilir miyiz? Tabii, takası para için değil, arkadaşlarımızı kurtarmak için yapacağımızı söyledik. Raymond kapıyı aralık bırakıp çıktı. Tamam işte oldu, diye bağırdı Pıtak'a ilk akordu yaparken. Birkaç dakika sonra parmakları teller üzerinde hızla gidip geliyor, elindeki mandolinden karışık ve hafif sesler yükseliyordu. Olesya'ya seslendi. Hadi sevdiğimiz parçayı söyleyelim. Gitardan kalın sesli birkaç nota döküldü. Aynı anda ırmağın kıyısındaki pompa istasyonunda üçünün birlikte geçirdikleri akşamları gözünün önüne geldi. Sevgili babam şimdi ne yapıyor acaba diye düşündü. Yarın birbirimize kavuşacağımızı bilseydi. Bekliyoruz Olesya. Hüzünlü bir şarkıya başladılar. Yitirdikleri dostları sanki notalarla birlikte geri geliyordu. Zaman zaman sevinçli sözler de dökülse ağızlarından seslerinin acısını kıramıyordu. İlkbahar yeryüzündeki zafer dolu yürüyüşüne başlamıştı. Rüzgar genç seslerini şehre taşıyordu, onlar fark etmese bile. İkinci parça ateşli ve alaycı bir Polonya şarkısıydı. Andre her şeyi unutmuştu. Pıtaka o kadar tutkuyla çalıyordu ki Stefani de kendini kaptırdı. Çok iyi çalıyor diye düşündü. Louis de çalıştığı ustalığa hayran kalmıştı. Bir süredir unuttuğu acısını yeniden içinde duydu. Andre hoşnutsuzlukla bağırdı. Raymond, kimin için çalıyorum dersin? Leon yerinden kalkıp Sera'nın önünde durdu. Ey derin düşüncelere dalmış olan sevgili yoldaş, geleceğimiz şerefine sizi dansa kaldırmama izin verin. Sera onu kendinden uzaklaştırdı. Andre yeniden hafifçe dokundu tellere ve bir vals çalmaya başladı. Leon sevecenlikle Sera'yı kolundan tuttu. Dans da edebiliriz değil mi? Neden günümüzü zehir edelim? Ama belki de siz benimle dans etmek istemiyorsunuz. Olesya'nın gitarından çıkan müzik yükselerek yankılandı. Sera ayağa kalktı. Leon incelikle belinden kavrayıp kendinden emin bir hareketle çevresinde döndürdü. Raymond bu hafif ve rahat hareketleri gülümseyerek izliyordu. Andre imrenerek Leon'a bakıyordu. Bu şeytan çek ne güzel dans ediyor dedi kendi kendine. Kapının eşiğinde duran François dans edenleri seyrediyordu. Gözleri Raymond'un gözleriyle karşılaştı ve tıpkı ilk karşılaştıkları günkü gibi ellerinde olmaksızın gülümsediler. Raymond bir an duraksadı. Sera dans ettiğine göre diye geçirdi aklından. Aceleyle kemerinin kopçasını çözdü, kılıcıyla tüfeğini masanın üzerine koydu. Gülerek ama tedirgin François'e yaklaştı. François hiç duraksamadan elini Raymond'un omzuna koydu. Yeni bir çift odada dönmeye başlamıştı. Louis görüyor musun? Dans ediyorlar. Stefani açık duran kapıdan bütün odayı görüyordu. Genç adam dans etmiyor, François'i dans ettiriyordu. Olesya gitarını bırakmış, keçeden botlarını ayağından çıkarmış, terlikleriyle odanın içinde dönüyordu. Pıtaka kimsenin neşesini bozmamak için çalmasını sürdürdü. Sonunda bıktı ve çalmayı bıraktı. Benim ne günahım var? Haksızlık oluyor bu. Ne yapalım? Biz çalmasını bilmiyoruz, diye yanıt verdi Leon. Biraz daha eğlenelim, gece çabuk geçer, dedi Andre. Andre yerinden kalktı, herkesin şaşkın bakışları arasında yan odaya geçti. Louis'in karşısında durdu. Parmağıyla piyanoyu gösterip, özür dilerim. İyi eğitim almış insanların şunu iyi çaldıklarını söylemişlerdi bana. Sizden rica etsem bir polka çalar mısınız? Çünkü öbür türlü herkes dans ediyor, bense habire çalmak zorunda kalıyorum. Basitliği, doğruluğu ve çocuksu dans etme isteği Louis'in hoşuna gitmişti. Gülerek piyanoya yaklaştı. Rahmaninov'un İtalyan polkasının notalarını tane tane çalmaya başladı. Cesaretine kendi de şaşan Andre birdenbire Stefani'ye döndü. Özür dilerim, saygısızlık etmek istemem ama gecemiz daha neşeli geçer. Daha çabuk sabah olurdu. Benimle dans etmek ister misiniz? Gri gözleri, beyaz parlak dişleri ve alnına düşen o deli perçemiyle Andre'yi önünde bulan Stefani, İlerideki tasarılarını kolaylaştırmak amacıyla bu öneriyi kabul etmeye karar verdi. Olesya ile Sarah'ın hoşnutsuzluğu gözünden kaçmamıştı Andre'nin. Av köşkü ancak gecenin birinde sessizliğe kavuşabildi. Herkes uykuya daldı, ortalık tamamen duruldu. Louis düş görüyordu. Düşünde bu küçük evde, bu biraz da bayağı ortamda, bu insanlarla karşılaşmıştı. Yanılmamış olmaktan mutluydu. Bu insanlarla yakınlık duyuyordu. Onlarla iyi anlaştığını düşünüyordu. Onların gerçekten soylu bir kalpleri olduğunu fark etmişti. Nöbetçilerle rehineler yumrukları sıkılmış bir şekilde uyuyorlardı. Sera ile Olesya geniş bir sıranın üzerinde yan yana büzülmüş bir şekilde yatıyordu. Andre üzerlerine bir kürk örtmüştü. Kendisi ise kolunu başının altına sokarak yere uzanmıştı. Leon masada, Raymond ise öbür sırada uyuyordu. Köşkün çevresinde dolaşarak gözcülük etmekten usanan partizanlar ahırda toplanmıştı. İçerisi sıcaktı. Nöbetçiler kızağa yerleşirken 20 ruble tek başına nöbete çıktı. Susamıştı. Koridordaki su almak için eve girdi. Sonra biraz ısınmak için sobanın yanına oturdu. Çok geçmeden de uyuyakaldı. Yolu gözetlemekle görevli öbür partizanlar 20 rublenin nöbette olduğunu düşünüp kendilerini derin uykuya bıraktılar. Gece yarısı Stefani kalktı. Şapkasını ve kürkünü giyip öbür odaya geçti. Genellikle rehineleri Kızlardan biri tuvalete götürürdü. Ama şimdi herkes uyuyordu. Stefani koridora açılan kapının kolunu yavaşça çevirdi. Partizanlardan biri sobanın yanında gönül rahatlığıyla uzanmıştı. Tüfeği duvara dayalıydı. Bir süre hareket etmeden bekledi. Sonra kapıyı yavaşça araladı. Avluda kimse yoktu. Stefani yüreği ağzında dışarı çıktı. Biraz bekledikten sonra hızlı büyük kapıya doğru yürümeye başladı. "Beni durdururlarsa acele bir ihtiyacım olduğunu söylerim," diye düşündü. Ama onu kimse durdurmadı. Çıktığı yol kasabaya uzanıyordu. Kocası tarafından verilen av partilerinde Ladislas'la birlikte birçok kez gelmişlerdi buralara. Evden uzaklaştıkça adımları sıklaştırdı. Sonunda koşmaya başladı. Karda yürümeye pek uygun olmayan kürklü kar botları ayağını acıtıyordu. Özgürlüğüne kavuştuğuna inanamıyordu. 2 kilometre sonra yorulmaya başladı. Böğrü ağrıyor, koşamıyordu. Kar botlarını attı. Topuklu ayakkabılarıyla yürümeyi sürdürdü. Sonunda köpek havlamaları duyuldu. Kasabaya yaklaşırken Polinezya konuşan bir ses onu durdurdu. "Dur, kim var orada?" Bir bahçe duvarının arkasından çıkan 2 silahlı adam koşarak yanına geldi. Bunlar Zaremba'nın askerleriydi. "Kontes Hazretleri, korkmasınlar. Çavuş sizi şehre kadar götürecek. Yol kısa ve emindir. Şimdi oradan geldik. Hadi yola koyulun." Zaremba çavuşa bir işaret verdi. Adam dizginleri tuttu ve atlar yola koyuldu. Stefani kuşkuyla arkasına baktı. Zaremba'nın bölüğü tırsa kalkıp orman yolunu tutmuştu. Gün doğuyordu. İlk uyanan koridorda uyuyakalan 20 ruble oldu. Stefani giderken kapıyı açık bırakmış, soğuk içine işlemişti. Herkesi uyandıran korkunç bir çığlık atacak kadar bir zaman bulabildi. "Kendinizi koruyun çocuklar, Polonyalılar geldi." Bu onun son sözleri oldu. Zaremba tabancasıyla beynini uçurmuştu. Raymond silahlarına atıldı. Askerler birdenbire koridora doluştu. Pıtaka bir kedi gibi yerinden sıçrayıp tüfeğine koştu. Yattığı masadan uykudan sersemlemiş halde inen Leon ne olup bittiğini anlayamıyordu. Genç kızlarda ne olup bittiğinin farkında değildi. Ancak kapıya atıldı, açmasıyla kapaması bir oldu. Koridorda birkaç silah patladı. Tahta parçaları havaya uçtu. Birkaç kurşun kapıyı deldi. Ancak bir mucize eseri yaralanmadı. Leon en sonunda olanı kavradı. Masayı ters çevirip kapıya yasladı, sonra tüfeğine atıldı. Odanın diğer köşesinden ancak kapıya ateş ediyordu. "Geriye!" diye gürledi koridordan Zaremba. "Ateşi kesin! Kontes içeride! Oros! Geriye!" Koridor boşaldı. "Nasıl olsa elimize geçecekler. İçeride yalnızca 3 sümüklü çocuk var. Bir kurşun yanlışlıkla kontesi vurabilir," dedi Teğmen. Geri çekilmelerinin nedenini askerlerine açıklayarak. "Bu namussuz olmasaydı onları uykuda bastıracaktık." Öfkeyle 20 rublenin cesedine bir tekme attı. "Ne oldu Bay Zaremba? Neden geriniz?" dedi Latistas. Askerlerin dövüşerek geri çekildiklerini görüyordu. "Onları oradan bir çarpışmaya girişmeden çıkartmalıyız. Uyanacak kadar zaman buldular," diye cevap verdi Zaremba korku içinde olan genç Magolneski'ye. "Ama evin içine girmiştiniz bile." Bu eleştiriye öfkelenen Zaremba kendini tutamayıp cevap verdi. "Evet assubay, ben içerideydim ama sanırım siz yoktunuz. Takımınızın başına dönmenizi sizden daha yüksek rütbeli subayların yanında böyle aşağılayıcı düşünceleri kendinize saklamanızı rica edeceğim. Ne yapacağımı bilirim ben." Öfkeden deliye dönen Latislas atına yarım çark yaptırarak uzaklaştı. "Pencerelerin önüne sıralarla barikat kurun," diye emir verdi Raymond. Rehinelerin bulunduğu odaya geçti. Soluk yüzüyle Louis'i ve şaşkına dönmüş François'i gördü. "Ne oluyor? Stefani nerede?" diye sordu Louis. Çılgına dönmüştü. Raymond odaya bir göz attı. "Nasıl? Nerede o? Burada olmalıydı," diye bağırdı. Sonra ne olduğunu kavradı. "Şimdi anlaşıldı. Kaçmış kahpe. Zaferimiz ve şerefimiz bir uyku yüzünden güme gitti," dedi Pıtaka arkasından. Sesi kızgınlıkla doluydu. Louis onu kolundan tuttu. "Ne yapacaksınız şimdi?" Pıtaka kendini Louis'in ellerinden kurtardı. "Hepimiz ölünceye kadar kendimizi savunacağız. Siz yere yatın, pencereden ateş edeceğim. Ne olursa olsun bizi canlı olarak ele geçiremeyecekler. Belki bizi yakalayacaklar ama bu onlara çok pahalıya mal olacak. Ağır divanı öfkeyle pencerenin önüne itti. Peki siz neden burada kaldınız diye sordu Raymond Louis'e. Onun kaçacağını bilmiyordum diye cevap verdi kontes zor duyulabilen bir sesle. Teğmenim ahırda ikisini ele geçirdik dedi bir asker partizanları göstererek. Zaremba eliyle askerlerinin kolaylıkla anlayacağı bir işaret yaptı. Silah sesleri ta evden duyuldu. Leon'la Pıtaka nişan çizgilerine giren herkesi öldürmeye hazırlandılar. Divanı siper olarak kullanıp ne olup bittiğini anlamak için pencereye çıktılar. ''Hey, evdekiler, ateş etmeyin! Teğmenimiz sizinle konuşmak istiyor!'' diye kalın bir ses bağırdı bahçeden doğru. Ev sessizliğini korudu. ''Hepiniz dinleyin, ben Teğmen Zaremba'yım. Albay Magolneski tarafından gönderildim. Beni duyuyor musunuz?'' diye bağırdı Zaremba. ''Duyuyoruz, ne olacak?'' diye cevap verdi Pişenecek. Size teslim olmanızı öneriyorum. Sessizlik büyüdü. Kadınlar kendilerine emredildiği gibi yere oturmuşlardı. Raymond elinde mavzeriyle kapıyı gözlüyordu. Tekrarlıyorum, teslim olmanızı öneriyorum. Eğer tutsağınız Kontes Magolneski yaşıyorsa hayatınızı bağışlayacağım. Eğer teslim olmazsanız hepiniz öldürüleceksiniz. Düşünmek için 5 dakikanız var. Ev sessizliğini korudu. Pıtaka ile Pişinecik'in bakışlarından teslim olmayacaklarını anladı Louis. Bahçedekiler onu bekliyordu. Ölüm içeri girmek için bir delik bulmaya çalışarak evin çevresinde dolanıyordu. Teslim oluyor musunuz? Defol! Şeytan alsın canını, aşağılık herif! Tek kişi kalana kadar çarpışacağız. Yaşasın sosyalizm! Diye bağırdı Andre. Birinci kitabın sonu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 225.